Ayrım 12.
Her an bir başka şekle giren, her dakika bir tenasüf silsilesinden, değişim zincirinden geçen bu garip alay raks ederek, baygın baygın süzülerek, mestane, kendinden geçmişçesine atılarak, nazeninane, yavaşça sallanarak, fevç fevç, bölük bölük geçiyorlar, bitmez tükenmez bir alay ile geçiyorlardı. O ay bunların arasında bazen bir kırmızı kağıt fener gibi donuk, bazen bir bakır safha şeklinde bir ateş, vakit vakit bir tarafına isabet eden bir parça bulutla melul ve hazin, üzüntülü. Bir dakika beyazlıklar arasında kaybolmuş, sonra birden o tüller içinden sırıtkan çehresi çıkıvermiş, şimdi gözlerinin önünde o yürüdükçe sallanıyor, yerinden oynuyor, sanki kollarına atılıverecek zannolunuyordu. Ta uzaklarda bir köşkün havuzunda mehtabı selamlayan kurbağaların çığlıkları, sahranın, kırın, bir tarafında bulutlara karşı haykıran bir köpeğin uluması, sonra gecenin sükununa bir ok fırlatıyor zannedilen bir horozun semayı şişleyen sesi, etraftan, her kümesten, sahranın her köşesinden yek diğerine cevap veren horoz sesleri, bütün bu perişan gece zemzemesi, ezgisi. Evet, şair efendi diyordu, evet, o genç kız. Bu gece Ahmet Cemil'in uykusunun semasında da dönen bulutlar arasında kırmızı bir müstehsi ay çehresi, daha ileride kaybolmuş bir ufukta bulutlar, köpükler içinde müphem, güya bir haset, kıskançlık, eliyle silinmiş bir sima, sonra bir ses ki derinlerden sanki yerin sinesinde bir bürkanın, yanardağın, uğultuları içinden müşevveş, karmakarışık, bir örtülülükle çıkıyor, evet şair efendi, o genç kız diyordu. 8. Ahmet Şevki Efendi akşamüstü bir aralık sahibi imtiyazın, imtiyaz sahibinin odasına girdi. Aynanın karşısına geçti. Arkasından takip eden Ahmet Cemil'e aynanın içinden lakırdı. Söz söyleyerek, 15 sene oluyor, evet tam 15 sene ki geceyi Beyoğlu'nda geçirdiğim vaki olmadı diyordu. Biraz boyun bağıma, fesime, endamıma çeki düzen vereyim. Ahmet Şevki Efendi kendi kendisine aynanın içinde sırıtıyordu. Dolgun yanaklarına henüz giremeyen 40 şu kadar senenin tahrip çizgilerinden azade, uzak, çehresini pek beğeniyordu. O akşam Beyoğlu'nda yaşlanmış bir adam halinde kendisini göstermeye lüzum yok ya, biraz şu ince siyah boyun bağını çekerek, fesini azıcık şöyle öne doğru eğerek, şişkin karnını biraz basmak için keten yeleğin arkadan tokasını biraz daha sıkarak, şu seyrek bıyıklara da biraz genç bir eda verebilse, yok, işte şöyle fena değil. Sırıtarak Ahmet Cemil'e, fena değil ya, Ahmet Şevki Efendi iyice şıklaştı. Allah vere de racinin maşukası, sevgilisi. Ahmet Şevki Efendi lakırdısını bitiremedi. Birdenbire camları döverek düşen bir sağanak şu mütalasına fasıla verdi. Şu konuşmasına ara verdirdi. Ay, yağmur yağıyor, bence hava hoş. Senin şemsiyen var mı? Ahmet Cemil başıyla işaret etti. Öyleyse ikimiz bir şemsiye ile idare ederiz. Benim şemsiyeme de kendim zor sığıyorum ama varsın sol tarafım ıslanıversin. Ahmet Şevki Efendi'nin koyu nefti alpakadan, koyu yeşil kumaştan küçük bir çadır kadar bir şemsiyesi vardı ki sahip 4 senelik olduğuna yemin ederdi. Bu şemsiye ile Ahmet Şevki Efendi o derece bir vücut olmuşlardı, bütünleşmişlerdi ki şemsiye nerede görülse Ahmet Şevki Efendi de mutlaka orada bulunurdu. Ahmet Şevki Efendi'nin şemsiyesi o derece maruftur, bilinir ki mutlaka bir latife edebilmek için vesile, bahane arayan Ali Şekip, Ahmet Şevki Efendi'nin şemsiyesi yalnız başına kalksa da salına salına sirkeciden ağır ağır yukarı doğru çıksa bütün cadde ahalisi, halkı, Mirat-ı Şuun idare memurunun şemsiyesi gidiyor diye gösterirler derdi. Saat 11.30'a geliyor, gidelim mi? Heyet-i Tahririye yayın kurulu odasına uğrayarak henüz icmalini, özet işini bitiremeyen Ali Şekip'i sahiple mukabele ederek tasihlere, dönüşümlü olarak düzeltmelere. Bakan Sait'i selamladıktan sonra merdivenleri indiler. Ahmet Cemil, Ahmet Şevki Efendi'nin sağına geçti, şemsiye açıldı. Şu yaz yağmurunun altında şemsiyenin tozları yıkanarak iki refik arkadaş böyle yan yana kol kola yürüdüler. Köprü başına geldikleri vakit etraftan akıp gelen halkın akşamüstlerine mahsus, özgü, heyecanın henüz bakiyesi, kırıntıları vardı. Son vapura yetişecek olanlar koşuyorlar, ara sıra tek tük arabalar halkı yarıp yağmurun altında ıslanan arabacıların şakırdattıkları kamçı tarrakalarıyla, gümürtüleriyle geçiyorlardı. Ahmet Cemil hem Refiki'nin nefti şemsiyesi altında her iki adımda bir serdettiği mütalayı, söylediği fikri dinliyor gibi sükut ederek, susarak yürüyor, hem de köprüyü bir yandan bir yana istila eden, kaplayan, siyah, lacivert, nefti bir alaycanlı müthiş mantarlar gibi havalanarak, sallanarak yürüyen şemsiyeleri seyrediyordu. Galata'ya geldikleri vakit buraya mahsus gece hayatının uyanmaya başladığını gördüler. Geçerken doğru yola baktılar. Sokağın çamurlarında kahvehanelerin, meyhanelerin camlarından sızan ziyalar, ışıklar, sokaktan geçen arabaların, tramvayların tekerlekleri, yolcuların ayakları altında kaçışarak oynaşıyordu. Ahmet Cemil o hayatı bir iki kere yakından görmüş, o maişetin sefaletinden, o geçimin sefilliğinden titremişti. Ufak bir cevelandan, dolaşmadan, sonra tünele kadar geldiler. Ahmet Şevki Efendi cebine davranarak dedi ki, ''Şimdi bu pis havada nerede vakit geçireceğiz?'' Ahmet Cemil, ''Kahve kahve dolaşırız. Herkesin eğlenmek için can attığı Beyoğlu'nu bir kere de şu yaşınızda 15 sene sonra dolaşınız. Bakalım can atılacak bir yerini bulabilir misiniz?'' dedi. Tünelin içinde arabaların sarsıntısı arasında Ahmet Şevki Efendi, ''Biz bu akşam çıkıyoruz ama ne yapacağımızı ben de bilmiyorum.'' diyordu. Tünelden çıktıkları vakit yağmuru kesilmiş buldular. Yalnız ince bir serpinti vardı. Ahmet Şevki Efendi artık şemsiyesini açmaya lüzum görmedi. ''Ne olacağını ben şimdiden keşfediyorum, kestiriyorum.'' diyordu. ''Ona orada tesadüf edeceğiz. Bize şöyle bir ufak aşinalık, arkadaşlık edecek. Karıdan yüz bulabildiği kadar etrafında dolaşacak.'' Biz karşıdan bu hali seyrettikçe geçen gün matbaada ağlayan kadın gözümüzün önüne gelecek. Nihayet kalkıp gideceğiz. O kadar. Netice? Ahmet Cemil gülerek hiç dedi. Ahmet Şevki Efendi sükut etti. Fakat zihni hep bu meseleyle meşgul idi. Bir aralık şu mütalayı ilave etti. Şu düşüncesini dile getirdi. Karı koca arasına böyle bir muhabbet fasılası, soğukluk. Girince bir daha iyi bir muaşeret, kabil değil, tesis edilemez. İyi bir geçim mümkün değil, sağlanamaz. Kadın ölünceye kadar boşa çıkan hayatına ağlar. Yahut gözyaşları deva olmazsa başka bir yerde eğlence aramak ister. Erkek de hep kendi hareketine karısını sebep bulmaya çalışarak sonuna kadar devam edip gidecektir. İnsanlar tuhaftır. Fena bir şey yapmakta olduklarını hissedecek olurlarsa mutlaka en evvel vicdanlarını susturacak bir sebep bulurlar. Kötü işler sahibi olanlara sorunuz. Hepsinde kendi kendilerince icat edilip itina ile takviye edilmiş, özenle kuvvetlendirilmiş. Sebeplere tesadüf edersiniz. Hiç olmazsa sanki birçok sırların mevcut olduğunu farz ettirerek, çok sırların bulunduğu fikrini ima ederek, güler size, anlatamam ki, bilseniz beni mazur görürsünüz, hoş görürsünüz demek ister. Onun için öyle sebepler vardır ki henüz kendisi bile tahlil edip, irdeleyip bir surete bağlayamamıştır. Yahut bir takım sebepler mevcut olduğuna inanmamıştır ama tetkik edilmek, incelenmek lazım gelse hiçbir şey yoktur. İşte Raci, kim bilir karısına hıyanet etmek, karısını aldatmak için kendisini ne kadar mazur, haklı bulmaktadır. Ahmet Cemil, Refiki'nin felsefesini şu ami, sıradan fakat doğru mütalayı dinledikçe zihnen o esası tefsi ve tezyin ediyordu. Zihninde o konuyu genişletiyor ve süslüyordu. Mahkemelerden, hapishanelerden geçenlerin hissiyatının, duygularının tahlil vasıtası hep Ahmet Şevki'nin şu kaba sözlerinde saklıdır diye düşünüyordu. Nerede oturacağız? Ahmet Cemil, Liksa burada. Liksabur, o dönemde Beyoğlu'nda Cadde-i Kebir'de, bugünkü İstiklal Caddesi, yer alan, içinde resimli gazetelerde bulunan, arka tarafı bilardo ve oyun salonu olan bir kıraathane, dedi. Beyoğlu'nda en ziyade haz ettiği, zevk aldığı yer burasıydı. Orada ön tarafta bir yere oturur, önünden aşağı yukarı geçen halkı seyreder, bu binlerce yolculardan intihap ettiği, seçtiği bazı çehreleri oturduğu yerin mahdut nezareti dairesinin sınırlı bakış açısının müsaade ettiği kadar takip eder. O çehrelerin kimisinin paltosundan, kimisinin eski elbisesinden, birisinin elindeki paketten, bir kadının yanındaki çocuktan manalar anlar. Zihnen birer dakikalık zaman içinde bu çehreler için birer mufassal, ayrıntılı hikaye yazardı. Buraya gele gele bir takım çehrelere birçok defalar tesadüf ede ede şu halkın içinde kendisine mahsus aşinalar, kendisine özgü tanıdıklar bulmuş, mesela birisinin evinde hastası olduğunu daima taşıdığı ecza şişelerinden anlamıştı. Acaba nesidir? Çocuğu yahut karısı. Sonra bir gün onu büsbütün çökmüş, rengi uçmuş gördü. Elinde artık ilaç şişesi yok, üzerinde elbise vardı. Buna güya tanıdığı, sevdiği bir adam kabilinden gibi acımıştı. Yine bu aşinalar içinde bir genç kız tanıyordu ki, ilk gördüğünde bütün vücudundan neşeler, şetaretler, saadetler, sevinçler, mutluluklar saçılıyordu. Birkaç ay sonra ona yine tesadüf etmişti. Fakat bu defa çehresinde saadet rengi sanki bir alevle kavrulmuş gibiydi. Bundan sonra her tesadüf edişinde genç kızın simasına başka bir yeis, ümitsizlik, gözlerine yeni bir melal, üzüntü düştüğünü gördü. Bir aşk faciası olacak. Sonra bir gün ta kendisinin önünde genç kızın birisine, bıyıkları Macar tarzında kalkmış, tek gözlüklü, İspanyol şapkalı, paçaları kıvrık pantolonlu, düğmeli sarı potinli birisine baktığını gördü. Delikanlı, kayıtsız, fütursuz, umursamaz bir eda ile şapkasını kaldırdı. O kadar. Fakat o nazar, bakış. Ahmet Cemil genç kızın bütün yeis kitabını bu nazarda okudu. Böyle gözlerinin önünden yüzlerce, binlerce beşer, insan hayatı geçerdi. Burası şu kahvenin, şu kısa kadife iskemlesi onun için zengin bir kütüphaneydi ki muhteviyatı, mücelledatı, içindeki ciltli kitapları okunmaz, hissedilir, görülmez, anlaşılır. Hikaye yazmak isteseydi bunların her birinde bir mevzu, konu bulmuş olurdu. Ahmet Şevki Efendi ile buraya oturdular. İyice gece olmuştu. Ahmet Şevki Efendi, ben bir tek patlatayım dedi. Ahmet Cemil resimli gazeteleri istedi. Ahmet Şevki Efendi kendisini şu alemde garip bulmuş gibi etrafına yabancı yabancı bakmakla, Ahmet Cemil resimleri seyretmekle bir müddet vakit geçirdiler. Sonra Ahmet Şevki Efendi geniş bir nefes aldı. Küçük kadife sandalyeden taşan vücudunu birkaç kere nasıl yerleştirebilmek lazım geleceğini tayin, belirlemek için kımıldandı ve sonra refikine doğru eğilerek, ben burada sıkıldım dedi. Ruhuma kasvet, sıkıntı geldi. Burada şu suratlarını gazetelere sokmuş yahut gözlerini sokağa dikmiş bir alay halk arasına gelip nefsimi hapsetmekten bir lezzet alamadım dedi. Ahmet Cemil tebessüm etti. Nereye gitsem böyle değil mi? Burası Beyoğlu kahvelerinin en eğlencelisidir. Canınız daha kapanç, sakin bir yer istiyor ise Kron. Kron o dönemde Beyoğlu'nda bulunan bir kahve var. Gambrinus. Gambrinus o dönemde Beyoğlu'nda Cadde-i Kebir'de, bugünkü İstiklal Caddesi, bulunan bir kahve ve birahane var. Sötral. Sötral o dönemde Beyoğlu'nda bulunan bir kahvehane var. Lambalı duvarların, tavanların arasında mermer masalar. Bu masaların etrafında birçok adamlar ya bira içiyor, ya gazete okuyor, ya yavaş sesle konuşuyor. Şu halin bir aynı. Bir fark varsa o da biraz daha kapalı, kasavetli, keder verici olmasından ibaret. Kahve kahve dolaşırız demiştim. İsterseniz Palas de Cristal'in, Kökordia'nın, Kökordia o dönemde Beyoğlu'nda Cadde-i Kebir'de, bugünkü İstiklal Caddesi, bugünkü Saint Anthony Kilisesi'nin yerinde bulunan bir çalgılı kahve. Yanlarında cam kapılı, içi daima gürültülü, kapısı açıldıkça sokağa dumanla karışık bir karık kadın sesiyle bir çatlak keman ahengi fışkıran kahvelerden birine gidelim. İşte Beyoğlu, işte Beyoğlu'nun zevki. Ahmet Şevki Efendi güya Beyoğlu'nun şu derece zevkten mahrumiyetine, yoksunluğuna rağmen mazhar olduğu rağbete hiddet etmiş, gördüğü ilgiye kızmış gibi, öyleyse ne için geliyorsunuz dedi. Oh, muhtelif, çeşitli sebepler var. Beni sormayınız, ben her yerde eğlenirim. Hatta bir mahalle kahvesinde bile beni tetkikat icrasına müsait, incelemeler yapmaya uygun bir yere götürünüz. Kafidir. Yeter. Saatlerce oturayım, beni düşündürecek şeyler bulurum. Beyoğlu'ndan zevk alanlar için de benim noktayı nazarıma nefsini, bakış açıma kendini koyanlar belki çoktur. Varsa ekalliyeti teşkil ederler. Azınlığı oluştururlar. Ekseriyet, çoğunluk, siz 15 sene evvel niçin gelirdiniz? Ahmet Cemil'in bir gülümsemeyle refakat eden bu sualine, bir gülümsemeyle birlikte gelen bu sorusuna, Ahmet Şevki Efendi bir sırıtmakla cevap verdi. O devam etti. Ekseriyet sebep olmadan gelir. Herkes geldiği için yahut başka gidecek bir yer olmadığı için, daha doğrusu bir itiyat, alışkanlık eseri olarak. Ne derseniz deyiniz, her gece şu demin saydığım kahvelere bir bakınız. Buralarda mahsa, sadece iki kadeh bira içmek bahanesiyle ta Aksaray'dan, Şehzadebaşı'ndan, öteden beriden gelmiş yüzlerce adam görürsünüz. Ta gecenin 7'sinde 8'inde avdet etmek, dönmek, zahmetine katlanacaklardır. Sebep, ben bu akşam Beyoğlu'ndaydım diyebilmekten ibaret bir itminan, kendini tatmin ediş yahut ertesi gün kalemde, büroda, aman dün akşam ne kadar eğlendik tarzında bir yalan. Ahmet Şevki Efendi evvelkinden daha geniş bir nefes aldı. Aman sıkıldım, seninle ne yapalım bilir misin? Yağmur dindi. Hafif bir serinlik var. Şuradan açık bir tramvaya bineriz. Şişli'ye kadar gider geliriz. Biraz ciğerlerimiz sahra havasıyla tazelenir. Ondan sonra gider, yemeğimizi yeriz. Daha sonra Ahmet Cemil Refiki'nin Şişli'ye kadar sahra havasını bulamayacağına güldü. Fakat muhalefet etmekte, karşı çıkmakta istemedi. Oraya kadar azimet ve avdet seferini ettiler. Gidip geldiler. Yolda Ahmet Şevki Efendi ikide bir de sahra havası arayan ciğerlerini şişirmeye çalışarak ''Şu raciyi ne yapacağız? Bilmem nasıl etmeli?'' diyordu. Ucuz olsun maksadıyla diye Ahmet Cemil Refiki'ni Glavani sokağında La Bella Venezia lokantasına sevk etti, götürdü. Ev yemeğinden başka yemeklere alışmamış adamlara mahsus bir tiksintiyle yemek yediler. Kahvelerini bir de nargile içmek üzere Tepebaşı Bahçesi Halit Ziya'nın daha çok yazın gittiği çalgılı bir eğlenme ve dinlenme yeri. Karşısındaki kahvelerden birine gittiler. Bir kere İzmir'e kadar gitmiş olan Ali Şekip bu kahvelerin umumuna, hepsine birden İzmir kahveleri namını vermişti. Ahmet Şevki Efendi buradan pek ziyade haz etti. Karşılarında bahçenin yemek fasılasına müsadif olan, yemek molasına denk gelen. Şu saatte fenerleri söndürülmüştü. Bahçe gözlerinin önünde bir sahra gibi görünüyordu. Burada yağmur yemiş ağaçlardan münteşir, yayılan, latif bir kır kokusu vardı. Ahmet Şevki Efendi, aman ne güzel, ne güzel diyordu. Sonra birdenbire Ahmet Cemil'in kolunu çekti. Baksana, baksana, Raci değil mi? Raci bahçenin kenarından ayaklarına, bacaklarına emin olamayarak yavaş yavaş yürüyordu. Ahmet Cemil, oraya gidiyor olmalı, biraz sonra biz de gideriz değil mi? Dedi. Palace de Cristal'in merdiveninden çıkarken Ahmet Cemil Refiki'ne dedi ki, işte İstanbul'un en yüksek eğlence yeri ve kendi şivesine uydurarak tercüme etti. Kasr-ı Billur, Kristal Köşk. Kadri itibarıyla mı, irtifaı itibarıyla mı, kıymeti için mi, yüksekliği için mi? Her iki suretle. Dar, pis, kademeleri, basamakları, aşınmış, sıvalı, duvarları kirlenmiş, merdivenden yavaş yavaş çıktılar. Kendilerini müskirat, içki, kokusuyla dolmuş, kapalı kalmış, ağır bir hava karşıladı. Henüz kalabalık yoktu. Bir iki masanın başında, vapurunun limanda bir gecelik meksinden, kalışından istifade ederek, Beyoğlu'nda şu zevk alemine düşmüş siyah tırnaklı, ateşin karşısında kavrulmuş simalı bir ateşçi, iki genç, galiba dükkanları erkence kapanmış civar tuhafiyecilere mensup iki satıcı, bir kenarda hizmetçi kızla, kırklık şişman bir karı, fakat hizmetçi kızlar herhangi yaşta olursa olsun daima hizmetçi kızdır. Tenhalıktan cesaret alarak şakalaşan, pervasız teklifsiz, umursamaz, senli benli tavrına, kahve sahibinin gözü önünde mülatefeden, şakalaşmaktan, çekinmeyişine, iri iri kahkahasına, hatta masaların arasında kızı kovalayışına bakılırsa, kahvenin alışık müşterilerinden biri olduğu anlaşılan kırsaçlı bir adam. Ötede beride başlamak, saatini bekleyerek dinlenen çalgıcı kızlar, o kadar. İki arkadaş şu tenhalık içinde nereye oturacaklarını birden tayin edemediler. Ahmet Cemil biraz tereddütten sonra, "Şuraya," dedi. Sahnenin yanında bir kanepeye oturdular. Daha pek erken, racı gelmemiş. Fakat şimdi müdavimler, gedikliler, sükun ederler. Şişman karı bir aralık musallat aşığından kurtuldu, geldi. Ellerini masaya dayayarak durdu, emir bekledi. Ahmet Cemil, "İki limonata," dedi. Şişman karı masaya 8-10 tane kibrit bırakarak gitti. 5 kuruşa gece yarısından 2 saat sonraya kadar şu kanepeyle masayı satın alıyoruz. Ahmet Şevki Efendi limonatayı içemedi. Ahmet Cemil güldü. Buranın en nefis içkisi. İsterseniz kahvesinden ziyade nohut unuyla pişmiş bir kahve, 50 kere cezveye atılmış, çamurlaşmış bir çay içebilirsiniz. Kısa boylu, omuzları kabarık, başı dik, bıyıklarının ucu kıvrılmış, Şef Dorchestre, orkestra şefi. Ahmet Cemil bunu zihnen, Serdar-ı Zümre-i Musikiye, müzik topluluğu lideri diye tercüme ediyordu. Kemanın yayı ile nota sehpasının üzerine vurdu. Ahmet Cemil, "Gürültü başlıyor," dedi. Ötede beride yorgun bir tavır ile her gün aynı ittirat ile tekerrür eden maişet külfetinin iptida saatine intizar ederek, her gün aynen tekrarlanan geçim zorluğunun başlama saatini bekleyerek, dinlenen, kapalı yerlerde yaşamaktan, her vakit sofrayı yarı aç, yarı tok terk etmekten, gündüz uyuyup gece pis hava teneffüs etmeye mahkum olmaktan sararmış, simasında renk uçmuş, gençlik nazarını şimdiden fütur, bezginlik, bürümüş, güzel çirkin yahut hem güzel hem çirkin, hem genç hem ihtiyar, 8-10 lehli, Polonyalı, kız pinedikleri yerlerden yorgun tavırlarla kalktılar. Kimisi kemanını aldı, kimisi davulunun başına geçti. Reis bir ciddi tavır ile yayını bir daha vurdu. Tık tık tık. O vakit bütün o iyi ahenk edilmemiş, akort edilmemiş, kemanlar şüpheli bir muvazene, denge ile en histen mahrum kulakları isyan ettirecek bir tenafür, nefret ile her gece çalına çalına sanki yıpranmış bir galopla, galop, danslı bir suarenin son ve kapalı adımla polka adımını birleştiren dönüştü canlı bir dans ve onun müziği, Macaristan ya da Bavyera kökenli olup 19. yüzyıl Fransa'sında çok yaygındır. Kim bilir kaç yüzüncü defa tekrar başladılar. Ahmet Cemil bir aralık, "Zavallı mahluklar, yaratıklar," dedi. Sonra bu biçareler, çaresizler hakkında düşüncelerini, merhamet, acıma hislerini Refik'ine tefsir etti, yorumladı.